Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Esad Erbili Hazretlerinin, Muhammed Esad Erbili Hazretlerinin Kenzül İrfan isimli eserinin dua bölümüne geldik. 333. hadis-i şerife geldik. 1001 hadis diye de neşredildi bu kitap Erkam Yayınları'ndan. Dua ile ilgili bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İza vaka'tum fil emril azimi fekulu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Müşkilat-ı azimeye düçar olduğunuz zaman, yani büyük bir müşkil, bir problemle, bir sıkıntıyla karşılaştığınız zaman, hasbunallahu ve ni'mel vekil zikri cemiline devam ediniz. Bu güzel zikre devam ediniz. Yani bir sıkıntınız olduğunda, bir daraldığınızda, işleriniz sarpa sardığında hasbunallahu ve ni'mel vekil zikrini çok çok söyleyiniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek hasbunallahu ve ni'mel vekil? Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Yani Cenab-ı Hak bizim her işimize kafidir. Biz ona güveniyoruz, iman ediyoruz, tevekkül ediyoruz, sırtımızı ona dayadık. Ona karşı vazifelerimizi yapıyoruz, onun nimetlerini, lütuflarını da bekliyoruz manasında. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani Cenab-ı Hakk'ı devamlı yanında hissetme hali. Bunu insanlar söylüyoruz çoğu zaman ama belki manasını hissetmeden, düşünmeden söylüyoruz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. En güzeli bunun manasını hissederek söylemek. Yani Allah'a tam bir güven içerisinde, onun tam bizim yanımızda olduğunu devamlı, devamlı bizimle beraber olduğunu, hatta bize bizden daha yakın olduğunu düşünerek, Allah'ımız bize yeter, o bizim her şeyimize vekildir, kefildir, biz işlerimizi ona havale ettik. Yani bizim yapmamız gereken her şeyi yaptıktan sonra, duamızı da ettikten sonra artık işlerimizi Allah'a havale ediyoruz, ondan gelen her şeye razı oluyoruz manasında. Bu zaten imanın özü de bu. İnsan bu hali yakalamak için gayret etmeli. Bu düşünce halini, bu duygu halini yakalamak önemli bir kazanç insan için. Bu da onu ifade ediyor. Diğer rivayette, 334. rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İnna Allahu Teala yuhibbul mulhine fi'd duai. Allah Teala duada ısrar edenleri sever. Dua ve tazarru zamanında ziyade ilhah ve ısrar edenleri Cenab-ı Hak sever. Tazarru, yana yakıla yalvararak dua etmek manasına geliyor. Dua ederken ısrarla dua etmek, tazarru ile dua etmek, yanık bir gönülle böyle candan içten dua etmek gerekiyor. Ve duada ısrar etmeyi Cenab-ı Hak seviyor. İnsanlar kendilerinden bir şey istenirken ısrar edilmesini sevmezler. Ama Cenab-ı Hak dua ederken ısrar edenleri seviyor. Hatta biraz sonra okuyacağız rivayette. Dua etmeyenlere gazap ediyor Cenab-ı Hak. Dua etmeyenleri sevmiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İzâ de'al abdu bi da'vetin felem tüsteceb kütibe lehu hasenetun. Eğer bir kul Cenab-ı Hak'tan bir şey istirham eyler de meramına, arzusuna nail olamazsa Cenab-ı Allah onun için bir sevap yazar. Yani dua eden insanlar her halükarda karlı oluyor. Her halükarda kazanç elde ediyor. Bir, Cenab-ı Hak eğer onun duasını hemen kabul etmek istiyorsa, muradına uygunsa duası hemen kabul oluyor, istediği oluyor. Hemen duasının kabul olması kadere uygun değilse, Cenab-ı Hak öyle murad etmiyorsa, bir müddet sonra Cenab-ı Hakk'ın istediği bir zamanda tahakkuk edecekse duası bir müddet sonra kabul ediliyor. Eğer bu dünyada kabul edilmesi hiç murad edilmediyse, Cenab-ı Hak bu dünyada kabul etmek istemiyorsa, o zaman o kul kıyamet günü ahirette o duasının karşılığını görüyor. Büyük bir mükafat olarak görüyor. Yani hiçbir dua boşa gitmiyor. Usulünce yapılan dualar, makbul olan dualar hiçbir zaman boşa gitmiyor. Her halükarda insan kazançlı oluyor, bu dua eden insan. Hatta duası dünyada kabul olmayıp ahirette kabul olan insanların oradaki mükafatın büyüklüğünü görünce, keşke hiçbir duamız dünyada kabul olmasa, hepsi ahirette kabul olsaydı diye böyle bir isteklerinin olacağı da söyleniyor. Demek ki dua etmek böylesine büyük bir kazanç sağlıyor insan için. Yine diğer rivayette, dua'ul velidi li veledihi ke dua'in nebiyyi li ümmetihi. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. Demek ki anne babanın duaları evlatlar için makbul oluyor. Cenab-ı Hak onların duasını kabul ediyor. Anne babanın rızasını almak, dualarını almak gerekiyor demek ki. Bu rivayetten onu anlıyoruz. Yine dua'ul ahi li ahihi bi zahril gaybi la yuraddu. Din karındaşı hakkında gıyabi olarak yapılan dua, dergah-ı icabette kabul olunma kapısında reddolunmaz, geri çevrilmez. Yani bir Müslümanın, bir müminin diğer bir mümin kardeşine haberi olmadan, onu duymadan, bilmeden gıyabında arkasından yaptığı dua reddolunmaz. Çünkü demek ki o dua ihlaslıdır. Bir menfaat için değildir, bir gösteriş için değildir. O sebeple ihlasla yapıldığı için, çünkü istemeden belki haberi olmadan gıyabında yapıldığı için bu gıyabi dua makbul oluyor, reddedilmiyor. Cenab-ı Hakk'ın da hoşuna gidiyor. Zaten Cenab-ı Hak devamlı kullarının birbirleriyle dayanışma içerisinde olmasını, birlik içerisinde olmasını, birbirlerine dua etmelerini, yardımcı olmalarını arzu ediyor. Bunu görüyoruz. Cuma namazları, insanların toplanmasını, bayram namazlarında toplanmalarını, günlük 5 vakit namazla cemaat halinde toplanmalarını istiyor. Demek ki Cenab-ı Hak kullarının devamlı bir birlik, beraberlik içerisinde birbirlerine yardımcı olmalarını arzu ediyor. Birbirlerine merhametli olmalarını ısrarla teşvik ediyor. Bu sebeple de Müslüman kardeşine merhamet eden, dua eden, yardım eden kullarından razı oluyor. Bu rivayetten onu anlıyoruz. Dua'ul muhseni ileyhi lil muhsini la yuraddu. Yine kendisine iyilik edilen insanların duaları, yani kendisine iyilik eden hakkındaki duaları reddedilmez. Nimet didelerin, yani nimeti görenlerin, nimete erişenlerin, inam ediciler, nimeti verenler hakkındaki duayı hayrı, hayır duası reddolunmaz. Yani fakirin kendisine yardım eden zengin hakkındaki duası diyebiliriz. Sıkıntıda olan insanın kendisine yardım eden rahat durumdaki insana olan duası. Yani yardım gören, iyilik gören insanın iyilik edene yaptığı duası reddolunmaz buyuruluyor. Bu sebeple de insanların, muhtaçların duasını alma gayreti içerisinde olmak lazım. Bir fırsat kollayarak acaba kimin duasını alabilirim, kimin bir yardıma ihtiyacı var, kimin bir desteğe ihtiyacı var diye böyle fırsat kollamak ve o tür insanlara yardım ederek muhtaçlara, onların duasına nail olmak gerekiyor. Yine bir 339. rivayette "Eddua'u beynel ezani vel ikame müstecabun fed'u." Ezan ile ikamet arasında olunan dua müstecab olur, kabul edilir. O meyanda, o esnada dua ediniz. Ezan okunmuş, sünnet kılınıyor, sünnet varsa, yoksa bekleniyor belki, kâmet getirilecek. Ezan ile kâmet arasındaki dualar makbuldür. O halde o arada bol bol dua ediniz tavsiyesi var bu rivayette. Ezanla ikamet arasındaki duanın makbul olduğu ifade ediliyor. Duanın şartları ile ilgili bir rivayet var. Eddua'u mahcubun indellahi. Dua perdelenir, engellenir, Allah'a ulaşmaz. Yani ulaşır, Cenab-ı Hak her şeyi biliyor, duyuyor ama kabul görmez. Ne zamana kadar? Hatta yusalla ala Muhammedin ve ehli beytihi sallallahu teala aleyhi ve alihi ve ashabihi ecmain. Peygamber Efendimiz'e ve onun ehli beytine salavat getirilmeden bir dua gökyüzünde, semada asılı durur, kabul olmaz. ancak bu şart yerine getirildiği zaman kabul edilir. Nasıl tercüme ediyor Esad Efendi Hazretleri? Aleyhissalatü vesselam Efendimizle ehli beytine salatü selam okunmadıkça olunan dua makam-ı icabete, yani kabul makamına vasıl olamaz, ulaşamaz. İzahı, demiş Esad Efendi Hazretleri, bu hadisi izah ediyor. Duanın kabulü için bir takım şartlar daha vardır. Demek ki bir şart salavat getirmek. Başka şartlar da vardır. Dua eden kimse duanın bidayet ve nihayetiyle vasatında dahi salatü selamı tekrar etmeli. Yani dua eden kimse duasının başında, sonunda ve ortasında salatü selam getirmeli. Duanın her tarafını salatü selamla bezemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz'e yapılan salatü selamların kabul olacağı, Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'i çok sevdiğinden dolayı ona getirilen salatlara kabul edileceği ifade ediliyor. O kabul edilen duaların arasında bizim diğer dualarımızın da makbul olması kuvvetle umuluyor. Bu sebeple duanın başında, ortasında, sonunda salavat getirmek, salatü selam getirmek. Sonra duadan akdem tasadduk da bulunmak. Yani duadan önce bir sadaka vermek, bir hayırda bulunmak, hayır yapmak, sadaka vermek. Veyahut zikir ve fikir ve namaz gibi bir hayır işte bulunmalı. Yani dua etmeden önce zikir etmek, Allah'ı zikretmek, tefekkür etmek, namaz kılmak, iki rekat bir dua namazı, ondan sonra tasadduk, imkan varsa sadaka vermek. Bunlar duanın kabulünü kolaylaştıran unsurlar. Hatta istiğfar içinde, bir günah işlediğinde insan istiğfar edeceği zaman, bir dua edeceği zaman abdest alıp iki rekat bir namaz kılıp veya sadaka verip veya bu tür ibadetlerde bulunduktan sonra dua ederse duasının kabul olması daha kuvvetle muhtemel oluyor. Bu sebeple burada Esad Efendi Hazretleri onu zikrediyor. Sonra Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena etmeli. Önce demek ki dua için tasaddukta, ibadette bulunmalı. Ondan sonra duaya hamd ile başlamalı. Sonra salavat getirmeli. Hulusu kalp, yani temiz bir kalp, ihlaslı bir kalp, pürüzsüz bir kalp ile duygularını düzeltmeli. Duygularını yıkamalı, arındırmalı. Duyguların arınması, yıkanması da hakikaten zor ama çok önemli bir şey. Nezafet, taharet, harici, zahiri temizliğe de dikkat etmeli. Temiz bir yerde, temiz bir ortamda, abdestli, istikbali kıble, kıbleye dönmüş olmak. Bunlar hepsi duanın kabulünü kolaylaştıran unsurlar. İzhar-ı meskenet, yani acizliğini Hakk'a arz etmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın karşısında bir gururla, kibirle değil de bir acizlikle, acziyetle kulluğunun farkında olarak durmak. Ya Rabbi, ben gördüğün gibi senin kulunum, aciz bir kulunum, günahlara düşüyorum. Beni affeyle, benim senden başka Rabbim yok diye böyle kendi zayıflığının farkına varması. Tezellül, yani düşkünlüğünü kabul, yine tevazu haline bürünmek. Tazarru etmek, yani böyle gönülden yanarak, yakılarak, ısrarla bir duada bulunmak. Enbiya ve evliyaya tevessül, bu da önemli. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerin hürmetine, sen onları seviyorsun, onlara olan sevgin hürmetine. Ya Rabbi, şu dostların, salih dostların, senin sevgili dostların, onların ibadetlerinden razısın, onlardan sen razısın, onları seviyorsun, onların hürmetine diyerek tevessül, enbiya ve evliyaya tevessül etmek. Günahkar ve mücrim olduğunu itiraf ve ikrar ile bunu da itiraf etmek. Yani Ebu Ubizenbi diye geçiyordu Seyyidül İstiğfar'da. Ya Rabbi, günahlarımı itiraf ediyorum. Günahkarım. Ben günah işledim, sana karşı kusur işledim. Senin yapma dediğin şeyi yaptım diyerek günahını ikrar ve itiraf etmek. Böylece tevbe ve istiğfar etmek. Demek ki hamd, salvele, tevbe, istiğfar etmek. Sonra ekli haramdan, haram yemekten içtinab etmek. Haram yemekten kaçınmak, duanın kabulünü engelleyen en büyük manilerden birisi haram lokma. haram lokma yiyenlerin duasının kabul olmayacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bir adam diyor toz toprak içerisinde perişan bir vaziyette böyle hakikaten tam böyle tezellül, tazarru, ihtiyaçlık halinde dua ediyor yana yakıla. Ama diyor yediği haram, içtiği haram, vücudu haram ile beslenmiş, elbiseleri, giydikleri haram. Bu insanın duası nasıl kabul edilir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haram yiyen insanın, haram giyen, haram kullanan, haram kazanan insanın duasının kabul edilmeyeceğini haber veriyor. Dolayısıyla duadan önce, yani her zaman için zaten insan haram yemekten uzak durmalıdır. Bu suretle vaki olacak deavat-ı hayriyenin kabulü için iştibah olunamaz. Yani bu şekilde bu şartlara riayet edilerek yapılan hayır duaların kabulünden şüphe edilemez. Şüphe etmeyen bu mutlaka kabul edilir. Cenab-ı Hak kabul eder. Yani helal lokmayla beslenen, haramdan uzak duran bir insan güzelce abdest almış, temiz bir şekilde sadakasını vermiş, iki rekat namazını kılmış, duaya başlamış, hamd etmiş Allah'a, salavat-ı selam getirmiş, istiğfar etmiş, günahkarlığını, aciziyetini itiraf etmiş, bu şekilde bir duaya başlamış ve dua etmiş, bu insanın duasının kabul edileceğinden şüphe etmemelidir buyuruyor Esad Efendi Hazretleri. Bunu da ilave edelim ki, yani şunu da ilave edelim ki, insanların bazısı her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine rıza gösterip sükut eylemek cihetini dua üzerine tercih etmişlerse de, yani bazı insanların farklı bir düşüncesi var. Dua etmek Cenab-ı Hakk'a niye uygun değildir? Niye dua edelim ki? Cenab-ı Hak bizim her halimizi biliyor. Cenab-ı Hak bize, bizim sahibimiz, ona gereken, bize lazım olan şeyleri lütfeder, ihsan eder. Dua etmeye gerek yok. Allah'ın verdiğine, lütfettiğine, murad ettiğine, kaderine razı olalım diye böyle bir düşünceye kapılan insanlar da var diyor. Ama diyor, yani dua etmemek, dua etmekten daha üstündür. Hatta diye düşünen insanlar da ortaya çıkabiliyor, görünebiliyor. Esad Efendi Hazretleri bunu da söyledikten sonra bu hususa açıklık getirmek istiyor. Muhakkikin, yani tahkik ehli alimler, ilim ehli, ilimde derinleşmiş, tahkike ulaşmış alimlerin çoğu mesalih-i dünyeviye, dünya işleri ve uhreviye, ahiretin maslahatları işlerinin esbaptan müterettip olduğu, yani bu dünya işleri de ahiret işleri de hep sebeplere bağlanmış. Cenab-ı Hak bu alem sebepler alemidir. Bazı şeyleri sebeplere, yani çoğu hep bütün şeyleri sebeplerle meydana getiriyor, sebeplerle lütfediyor. Oysa ki her istediğine kün demesi, ol demesi, feyekün, o da hemen ol verir. Cenab-ı Hak için zor değil, ancak Cenab-ı Hak her şeyi sebeplerle yaratıyor, sebeplerle geliştiriyor. Bu alem sebepler alemidir diyor muhakkik alimler. Ve duayı müstecap kabul edilen bir dua ise sebeplerin biri bulunduğu, dua da sebeplerden birisidir. Bunu beyan ettikten sonra duayı terk etmek, diyorlar ki bu alem sebepler alemidir, dua da sebeplerden birisidir, o halde dua etmek lazım. Bu durumda duayı terk etmek neye benzer? Kazaya rıza göstermek fikriyle yemek yememek gibidir. Yani insan nasıl, ya ben nasıl olsa Cenab-ı Hak ne takdir ettiyse razıyım. Yani öldürmeyen Allah öldürmez. Onun için yemek yememe gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın kudreti mi yok beni yemek yemeden yaşatmaya diye yemek yemese bir insan ne olur? Ölse mesul olur. Çünkü Cenab-ı Hak insanın yaşamasını yemek yeme sebebine bağlamış. İstese tabii ki yemek yedirmeden de insan yaşatabilir. Ama Cenab-ı Hak bu dünyada böyle bir sebep koymuş. O zaman yemek yemek gerekiyor. Buna benzer diyor. Duayı terk etmek buna benzer. Yine şiddeti şitada, yani kışın en böyle şiddetli soğuğunda elbise giymemek gibidir. Yani Cenab-ı Hak dilerse beni bu soğukta korur diye elbise giymezse bir insan nasıl sorumlu olur? Hastalıkta ilaç kullanmamak gibidir. Hasta bir insan ilaç kullanmasa, ben takdire rıza gösteriyorum diye. Muharebede silah istimal etmemek. Savaşa girmiş, silah kullanmıyor. Cenab-ı Hak diyor benim tokadımla işte düşman askerlerini yerle bir eder. Böyle bir düşünceye kapılsa insan, savaşta silah kullanmasa nasıl mesul olur, sorumlu olur, yanlış bir iş yapmış olursa? duayı terk etmek de buna benzer. Çünkü dua da insanın pek çok işlerinin sebebidir. Her işimizde Allah'a dua ediyoruz. Duayı terk eden böyle önemli bir sebebi terk etmiş olur ve sorumlu olur diyorlar. Yani bunun gibi silah kullanmamak gibi bir takım harekatı nameşru ayı irtikap kabilinden olur. Yani meşru olmayan gayrimeşru fiillerdir bunlar. Savaşta silahı terk etmek, hastayken ilaç kullanmamak, kışın elbise giymemek, açken yemek yememek nasıl gayrimeşru bir iştir? İşte böyle bir günah işlemek gibidir duayı terk etmekte. Böyle demişlerdir muhakkak alimler. Hususuyla dua ızhar-ı ihtiyaç ve Cenab-ı Hakk'a iltica olduğu için dua etmek insanın hacetini açıkça söylemesi, muhtaç olduğunu ortaya koyması, Cenab-ı Hakk'a sığınmasını ifade ettiği için müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından. Demek ki ibadet, dua müstakil bir ibadet. Sadece bir sebep değil, hem sebep hem müstakil bir ibadet. Dua ederek insan Allah'a olan ihtiyacını arz etmiş oluyor. Kul olduğunu ortaya koymuş oluyor. Kendisi kulluğunu hatırlamış oluyor. Böylece gurur, kibir gibi yanlış düşüncelerden uzaklaşmış oluyor. Cenab-ı Hakk'a sığındığı için bu zaten müstakil bir ibadet sayılıyor. Şu halde lisanen dua eylemek ve kalben Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı ve teslim olmak evla ve ercahtır. O halde bütün bu sayılanlar sebebiyle lisanen dua etmek, hem kalben hem lisanen dua etmek, kalben Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı ve teslim olmak. Lisanımız dua ediyor ama duamız kabul olmuyorsa da isyan etmiyor. Allah'a teslim oluyor kaza ve kadere. Böyle yapmak dua etmemekten daha doğru, daha evla ve daha ercahtır, tercihe layıktır. Bunu tercih etmek lazım, dua etmek lazım diyor Esad Efendi Hazretleri. Burada duanın şartlarını ve lüzumunu çok güzel bir şekilde bir paragrafta izah etmiş oluyor. Da usba'ke sebbabe ala dırsike thummakra ahire yasin. Diş ağrısı esnasında, dişin ağrırsa diyor, ağrıyan dişin üzerine şehadet parmağını koyup Yasin-i Şerif'in ahirini yani son kısmını evelem yaral insanu diye başlayan ayet-i kerimesini nihayetine kadar okumalı. Biiznillahi teala, Allah'ın izniyle şifayab olur. İnsan şifa bulur. Diş ağrısı için bir dua burada tavsiye ediyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir dua tavsiyesi var. İnsanın bir yeri ağrıdığında da yemineke alel mekan ellezî teşteki, hasta olduğun, ağrı hissettiğin, şikayetçi olduğun yere elini koy. Vücudunda neresi rahatsızsa oraya elini koy. Parmağını koy. Sağ elini. Femsah biha seb'a merrat. Onu 7 defa sıvazla, meshet. Ve her meshederken de şöyle de ve kul eûzu bi'izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâzir. Eûzu bi'izzetillahi ve kudretihi, Allah'ın izzetine, büyüklüğüne sığınıyorum ve kudretihi, onun kudretine sığınıyorum. Min şerri mâ ecidu, şu hissettiğim ağrı sebebiyle ve uhâzir, bu yok olmasını, gitmesini istediğim, sakındığım hastalık, sıkıntıdan Allah'a sığınıyorum diye dua et. Fi külli mesahatin, her elini sıvazlarken, meshederken bu şekilde ağrıyan yere dua edilmesini tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle tercüme ediyor Esad Efendi Hazretleri. Sağ elini vücudundan rahatsız olan mahalle vaz edip koyup 7 defa mesih ve mesihte, her mesihte eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâzir duasını tilavet etmeli. Biiznillah, Allah'ın izniyle şifa bulur. Yine dua ile ilgili قال الله تعالى من لا يدعوني أغضب عليه. Cenab-ı Allah buyurur ki bir kul ellerini kaldırıp benden talep etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletinden veyahut kibirinden ileri gelir. Bu son cümle Esad Efendi Hazretleri'nin izahı. Hadis-i şerifte Cenab-ı Hakk'ın sözünü naklediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. قال الله تعالى لا يدعوني أغضب عليه. من لا يدعوني أغضب عليه. Bana dua etmeyene gazap ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye? Bunun hikmetini de açıklıyor Esad Efendi Hazretleri. Zira bu hal, dua etmeme hali, ya gafletten Allah'tan gafil kalmak, uzak kalmaktan ileri gelir veya kibirden ileri gelir. Kibirden de ben diyor kimseden bir şey istemem. Ben Allah'a dua etmiyorum. Ben öyle bir insana rastlamıştım. Ben diyor dua etmem diyor. Niye edeyim ki diyor, yani ben kimseden bir şey istemem diyor. Ben kendim neyi varsa onunla idare ederim, yetinirim. İşte böyle bir duygu içerisinde, büyük bir kibir halinde Cenab-ı Hakk'a karşı bile kibirlenecek bir durumda olabiliyor insan. Tamam, insanın başka insanlardan bir şey istememesi güzel bir davranıştır. Ama insan Rabbinden isteyecek. Rabbinden her şeyi istemesi, her şeyi Rabbine ait. Çünkü ondan istemesi gerekiyor. Kullara karşı tavır ile Allah'a karşı tavır aynı olmuyor her zaman. Duada işte bu tam bir zıtlık ifade ediyor, zıtlık teşkil ediyor. İnsanlara karşı müstani olurken, onlardan bir şey istemezken Allah'a karşı muhtaç olmak, fakir olmak gerekiyor. Fakir, muhtaç manasına geliyor zaten. Bizim hattatlarımız, yazarlar devamlı bir hat yazar, güzel bir levha yazar. Altına ketebehul fakir ila rabbihil kadir. İşte bu hatta diyor, kadir olan, her şeye gücü yeten Rabbine muhtaç olan falanca şahıs yazmıştır diye. Rabbimize karşı muhtaç olacağız, ondan isteyeceğiz ve ısrarla isteyeceğiz. Cenab-ı Hak bundan memnun oluyor. Cenab-ı Hakk'ın hazineleri bitecek, tükenecek değil. Onun için ona dua etmekten çekinmemek lazım. Cenab-ı Hak da kullarının kendisinden bir şey istemesinden bu şekilde çekinmez. Cenab-ı Hak daha memnun olur. Kullar çekinir. Çünkü onların yanındakiler hemen bitiverir. Bittiği için aman fazla bir şey istemesinler benden, çabuk biter yanımdaki diye kullar kendilerinden bir şey istenmesini istemezler. Ama Cenab-ı Hak istiyor. Yine 344. rivayette muhterem dinleyenler şöyle buyuruluyor. لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ. Sakınmak, tedbir almak kadere karşı bir fayda vermez. وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Ancak dua inen, inmiş olan ve inecek olan, inmeye henüz inmemiş olan bazı hadiselere karşı, musibetlere karşı faydalı olur. Kaderi muallak, kaderi mutlak vardır, değişmeyecek bir kader. Bir de kaderi muallak vardır. Kulların duasına, hareketlerine, ibadetlerine göre değişeceği ifade edilen, açık bırakılan kader, o değişebilir. Ona duanın faydası olur diyor bu rivayette. Esad Efendi Hazretleri şöyle tercüme ediyor. Hazer, yani kaçınmak, kaderi defedemez. Lakin sulehanın, salihlerin, salih kulların duası nüzul etmiş ve edecek, inmiş ve inecek olan bela ve musibeti def ve ref'e, ortadan kaldırmaya medar olur. Vesile olur, sebep olur. Öyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Fealeykum biddua'i ibadallah. Madem öyle, duanın böyle faydası oluyor, mühim bir faydası oluyor, o zaman duaya sarılınız, çokça dua ediniz diye tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 345. rivayette şöyle buyuruluyor. Ma'a kulli hatmetin davetun müstecabe. Her Kur'an-ı Azimüşşan, her ne vakit hatm olunursa, Kur'an'ın her hatminde, bunun akabinde, sonunda olunan bir dua müstecaptır. Kabule layıktır. Hatim duası yapılır ya bugünler, böyle her zaman çevremizde görürüz. Hatim duaları demek ki bu rivayete dayanıyor. Her hatimle birlikte bir makbul dua vardır. Cenab-ı Hak bir duanı kabul eder. O halde bazen demek ki önemli, mühim isteklerimiz için Kur'an hatmetmemiz de doğru olur. Önemli bir isteğimiz, duamız varsa o duamızın kabul için bir Kur'an hatmeder. Sonunda da o duayı yapabiliriz. Sahabeler de öyle yaparlarmış zaten. Kur'an'ı hatmettiklerinde çoluk çocuklarını toplar, aile halkını toplar, öyle hatmederlermiş. Çünkü hatim duası, hatim esnasında rahmet nüzul eder. O rahmet bütün aile fertlerimizin üzerine nazil olsun isterlermiş. Kim bir hatim indirirse, sabah eğer Kur'an'ı bitirirse akşama kadar rahmet iner, akşam bitirirse sabaha kadar rahmet iner diye de bir bilgi var. Bu sebeple de dualarını, hatimlerini daha çok sabaha veya akşama denk getirmeye gayret ederlermiş. Sabah veya akşama denk getirirse daha uzun bir süre rahmet nazil olmuş oluyor o eve. Ve bütün ev halkının istifadesi için de birlikte, mesela Hazreti Enes radıyallahu anh Kur'an'ı hatmettiğinde çoluğunu çocuğunu aile efradını toplar, birlikte hatim duası yaparlarmış. Her hatim duası, hatimden sonra da bir makbul dua olduğu ifade ediliyor. Yine diğer rivayette muhterem dinleyenler, Se'eltullâhe ellâ yakbele duâe habibin alâ habibihi. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan bedduasının ademi kabulünü, kabul edilmemesini Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir insanın sevdiği bir insan aleyhine beddua etmesi. Kızıyor bir anda sevdiği bir insana. Annenin çocuklarının bedduası gibi. Sonra birbirini çok seven insanların birbirlerine bedduaları gibi. O duaların diyor bir kızgınlık, bir fevri bir hareketle yapılan bu bedduaların kabul olmamasını Cenab-ı Hak'tan istedim deniyor bu rivayette. Diğer bir müjdede yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men salle feridaten felehu davetun müstecebe. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde sonunda vaki olacak bir duası müstecab olur. Kabul olunur. Yani her farz namaz içinde nasıl bir her hatimden sonra bir makbul dua vardı. Her farz namazdan sonra da Cenab-ı Hak kullarına bir makbul dua lütfedeceği burada ifade ediliyor. Demek ki namazlarımızı huşu ile düzgün bir şekilde kılıp onların arkasından böyle şuurlu bir şekilde dua etmek gerekiyor. Her namazdan sonra da duaların kabul edileceği ifade ediliyor. Namaz kılıp dua etmeden ayrılanlar için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çalışıp ücretini almadan giden bir işçiye benzetiyor. Yani bu teşbihte hata olmaz. Yani insan tabii işçi gibi değil de namaz kılan insan ihlasla namaz kılması gerekiyor. Allah'ın emri olduğu için kılması gerekiyor ama madem böyle bir kapı açmış Cenab-ı Hak, namazını kıldıktan, ibadetini güzelce huşuyla yaptıktan sonra da güzel bir dua etmesi uygun olur, güzel olur. Muhterem dinleyenler, bu bölümün arkasından Esad Efendi Hazretleri kısa bir bölüm daha getiriyor. Bâb-ı mâ ce'e fî davetil mazlûm, mazlumun duası bölümü. Dua ile ilgili alakalı bir bölüm yine. Burada da iki rivayet var. İttegû davetel mazlûmi fe innehâ tes'adu ile's-semâi keennehâ şerâratun. Mazlumun duasından sakının. Zira sürat-i seyirde, yani süratle gitmesi, duanın süratle menziline ulaşması şerare gibi, şimşek gibidir. Semayı icabete suud eder. Sürat-i seyirde şerare gibi semayı icabete suud eder. Yani yıldırım hızıyla kabul makamına yükselir. Mazlumun duası yıldırım gibi kabul makamına yükselir. Bu teşbihte, buradaki teşbihte mazlumun duasının çabuk kabul edileceğini ifade ediyor. Mazlumların duasından sakının. Sakın mazlum garibin bedduasını almayın. Onlara daha da zulmetmeyin veya hiç kimseye zulmetmeyin. Bir insana zulmettiğinde o mazlum haline gelir zaten. Ne kadar güçlü, kuvvetli de olsa bir insan, eğer o zulmedildiyse, mazlum duruma düştüyse onun duasının süratle makbul olacağı bildiriliyor. Bu sebeple zulmetmekten sakındırılıyor bütün insanlar. Dua'ul mazlumi müstecabetun ve in kâne fâciran. Mazlumun duası makbuldür. Velev fasık olsun. Yani mazlum günahkar bile olsa, ya bu günahkarın duası mı kabul olur demeyin. Çünkü her insan Allah'ın kuludur. Madem ki zulme uğramıştır, Allah'ın kuludur. Cenab-ı Hak zulme uğrayan kullarına yardım eder. Onların dualarını süratle kabul eder manasında bunu anlıyoruz. Hakikaten dua, kıymetli dinleyenler, çok önemli. Dua ibadetin özüdür buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dua, eddua'u muhhul ibade. Buradaki ibadet kulluk manasında, yani Allah'a karşı bizim kul olmamız. Bir yaratıcı var, bir de yaratılan mahluklar var. Yaratılan her şey kuldur, Allah'a kuldur. Allah'ın melekleri, insanlar, cinler hepsi kuldur. Ve bu melekler Allah'a kulluktan diyor çekinmezler, bununla karşı bir eziklik duymazlar diyor Cenab-ı Hak. Kulluktan erinmezler ama bazı insanlar kulluktan çekiniyor. Kulluk onlara ağır geliyor. Kulluğun özüdür ibadet, iliğidir yani. Kemiğin içerisindeki ilik insan için nasıl önemli, kan üretiyor orada, insanın hayatiyeti sağlanıyor. Dua da bu şekilde özüdür kulluğun. Çünkü hakikaten duada bir biraz önce saydığımız o duanın şartlarında tevazu hali, işte acziyetini itiraf etmek, günahkarlığını itiraf etmek, bu haller tam bir kulluğun şiarı olan hallerdir. Kullarda eksiklik olur, kusur olur. Af için dua ederler, istiğfar ederler. İşte dua etmek bu derece kulluğu ortaya koyan önemli bir husus. Duygularla ilgili görünmeyen bir şey, belki zahiren görünmeyen bir şey ama zaten insan da ruhuyla, duygularıyla insandır. Duyguların güzel bir kıvama gelmesidir dua hali, dua haline ulaşmak. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlü dualardan hoşlanır, bunun haricindekileri terk ederdi buyuruyor. Duada da özlü duaları tercih ediyor. Yani bazen rastlıyoruz, insanlar duada israfa kaçıyorlar. Zaten bir hadis-i şerifte var, öyle bir zaman gelecek ki insanlar temizlikte ve duada israfa kaçacaklar diye. Uzun uzun dua, yani bu dua tabii ki daha çok dinleyicileri memnun etmek maksadıyla yapılıyor. Öyle olunca o duada uzatılıyor. İşte duayı tertip eden insanın, o programı tertip eden insanın razı olacağı şekillere, hallere girilmeye çalışılıyor. Dualar edilmeye çalışılıyor. Söylenen şeyler tekrar edilip duruyor. İç içe tekrar söyleniyor. Bu da insanlara bir bıkkınlık, yorgunluk veriyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlü, kısa dualar severdi. Böyle olmayanları terk ederdi. Mesela örnek veriyor. Duada israf nasıl olur? İşte diyor ki bir insan der ki, ya Rabbi bana cenneti ver. İşte cennetin içerisinde şöyle köşkler ver, huriler ver, şunlar ver, bunlar ver. Onları artık tafsilatını saymaya gerek yok. Cenab-ı Hak sana cenneti verirse zaten onun içindeki her şeyi de verir. Ya Rabbi bana cennetini lütfeyle diye dua edersen, böyle bir özlü dua yapılırsa bu zaten diyor kafi gelir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namazında Allah Teala'yı sena etmeden ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeden dua ettiğini duymuştu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain demeden, böyle hamd ve salavat getirmeden dua ettiğini duydu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine şu adam acele etti buyurdu. Sonra onu yanına çağırıp, sizden biriniz namaz kıldığı vakit önce Rabbini tazim ve sena etsin. Hamd, tesbih, zikir. Sonra Peygamber'e salavat getirsin. Bundan sonra da istediği şekilde dua etsin buyurdu. Yani duanın adabını Efendimiz öğretiyor. Hamd, salavat, ondan sonra dua etmek. Bu şekilde dua olursa makbul olacağı daha kuvvetli muhtemel oluyor. Übey bin Ka'b radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisinden bahsedip de ona dua edeceği zaman önce kendisine dua ederek başlardı. Demek ki yakından uzağa doğru önce Peygamber Efendimiz duaya kendisinden başlıyor. Önce kendisi için istiğfar ediyor, kendisine dua ediyor. Ondan sonra yakından uzağa doğru insanlara dua ediyor. Diğer ümmetine dua ediyor. Bu manevi durumlarda da böyle olduğu gibi maddi durumlarda, mesela sadaka vereceği zaman soruyorlar, ya Resulullah önce kime verelim sadaka? İbde bimen te'ul. Önce diyor bakmakla sorumlu olduklarından başla. Sonra yakından uzağa doğru. İşte kime iyilik yapayım ya Resulullah? Hangi komşuma daha çok iyilik yapayım diye soruyor bir sahabi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kapısı sana en yakın olandan başla. Yani yakından uzağa doğru, maddi yardımlarda da öyle. Dua ederken de aynı şekilde insan yakınından uzağa doğru hareket ediyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken ve enzir aşiretekel akrabin diye en yakın akrabalarını ikaz et, uyar buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendimiz kendisi iman etti. Emener Resulü. Önce kendisi iman etti. Sonra Hazreti Hatice validemiz en yakınlarından, ailesi, çoluk çocuğu, sonra akrabası, kabileleri, bu şekilde Mekke şehri, diğer şehirler, bütün aleme bu şekilde dalga dalga Peygamber Efendimiz merkezde olmak üzere onun etrafından bütün aleme İslam'ı tebliğ de bu şekilde yakından uzağa doğru yayılmış oldu. Zekat dağıtırken de her hususta bu tertibe riayet etmek gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ikaz ediyor. Herhangi biriniz Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul buyurmadı diyerek acele etmediği müddetçe duası kabul edilir. Yani duada acele etmediğin müddetçe duan kabul edilir buyuruyor Efendimiz. Duada acele etmek neymiş? Duada acele etmek de ya ne zamandır dua ediyorum, kaç defa dua ettim bir türlü kabul olmuyor. Böyle bir düşünceye kapılmak, böyle bir söz söylemek duada acele etmek manasına geliyor ve bu acele duanın kabulüne mani oluyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi duanın kabulü 3 şekilde demiştik. Ya hemen kabul edilir veya kadere uygun değilse bir müddet sonra kabul edilir veya dünyada hiç kabul edilmeyip ahirette onun karşılığında büyük sevaplar verilir. Demek ki acele eden bir insan işte dualarım bir türlü kabul olmuyor. Benim duam zaten kabul olmaz. Kaç defa dua ettim kabul olmadı gibi bir sözlere kapılması, böyle düşüncelere kapılması insanın belki en son ahirette kazanacağı o lütfu, ihsanı kaybetmesine de sebep oluyor. Çünkü duası kabul olmamış oluyor. Böyle büyük bir kayba uğramamak için acele etmeden duaya devam etmek gerekiyor. Ebu Derda radıyallahu anh büyük sahabilerden şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir Müslüman yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse mutlaka melek de ona aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Yani biz bir mümin bir mümine dua ediyor gıyabında o yanında yokken o dua ederken de Cenab-ı Hak bir melek vazifelendiriyor veya yanındaki melekler, kulun yanındaki melekler onlar da senin yaptığın duanın bir misli de sana Cenab-ı Hak lütfetsin diyerek dua ediyorlar. Yani melekler günahsız, masum, saf varlıklar. Bizim duamız mı daha makbuldür, meleğin duası mı daha makbuldür? Tabii ki meleklerin duası daha makbul olduğu için bu duada da biz yine karlı çıkıyoruz. Çünkü melek bize dua etmiş oluyor. Rabbimiz ne buyuruyor kıymetli dinleyenler? Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, icabet edeyim. Çünkü bana ibadet etmeyi kendilerine yediremeyenler cehenneme zelil olmuş bir halde gireceklerdir. Allah'a kulluğu kendisine yediremeyen gururlu, kibirli kimseler cehenneme zelil olmuş bir halde gireceklerdir. Duada kulluğun özü buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Demek ki dua ederek kulluğu tam özünden yakalamak gerekiyor. Bu şekilde Allah'a daha yaklaşmış oluyor insanlar. Cenab-ı Hak da açık çek veriyor zaten. Bana dua edin, icabet edeyim diye. Ancak bir şartla acele etmemek şartıyla. Acele ettiğinde insan duasına icabet edilmiyor. Acele etmeden duaya devam etmek gerekiyor. Yine Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kullarım sana beni sorarlarsa ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Cenab-ı Hak bize bizden daha yakın. Dua ettiğimiz anda Cenab-ı Hak onu duyuyor, karşılık veriyor. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler. Madem Cenab-ı Hak dua ettiğimizde bize cevap veriyor, biz de Cenab-ı Hak bize çağırdığında bir şeye dua ile davet aynı kökten. Dua etmek, çağırmak manasına. Cenab-ı Hak da bizi bir şeylere çağırıyor. İslam'ı yaşamamıza çağırıyor. Emirlerine uymamıza çağırıyor. Biz de Allah'ın çağrısına, davetine uyalım ki Allah da bizim duamıza, davetimize icabet etsin. Demek ki duaların kabul olmasının bir şartını da burada görmüş oluyoruz. Allah'ın emirlerine riayet etmek. Allah'ın emirlerine riayet edilirse Allah da kullarının dualarına icabet eder. En son yine ayet-i kerimeyle bitirelim. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Buradaki dua da hakikaten iman olarak da tefsir ediliyor tefsirlerde. İmanınız olmasa Allah size ne diye değer versin. Demek ki dua imanı göstergesi, bir iman göstergesi, bir kulluk göstergesi. Kulluğun, ibadetin, imanın en güzel bir temsilcisi oluyor. Duanız olmasa Allah size ne diye değer versin buyuruyor. Cenab-ı Hak inşallah devamlı dua halinde yaşayan kullarını eylesin. Büyük ruhlar diyor, Allah dostları öyle diyor, büyük ruhlar daima dua halinde bulunur. Yani işini yapar, yolda yürür, gider gelir, insanlara konuşur ama kalbi devamlı, kalbinin elleri semaya açılmış, devamlı Allah'a dua ve niyaz halindedir. Bu Cenab-ı Hak bizlere de daimi dua halini lütfeylesin. Muhterem dinleyenler, bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.